Ayrım 37. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 359. 21. Bölüm. Mute Harbi. 8. Hicri Cumadel Ula 629 Miladi. Mute, Suriye'de vaki olup Belka'ya tabidir. Rumlarla yapılan ilk harp budur. Bu harbin sebebine gelince, tarihçiler iki sebep zikretmektedirler. Evvela Hazreti Peygamber Hudeybiye Antlaşması'nın verdiği sükun ve sülhten faydalanarak İslam'ı neşir için etrafa mektuplar göndermiş, İslamiyet'e davette bulunmuştu. Bu meyanda Busra yani bugünkü Havran emirine de bir mektup göndermişti. Bunlar Arap'tı fakat Hristiyandılar. Bizans'a tabiydiler. Hazreti Peygamber'in bu mektubuna kızmışlar, hatta elçiyi öldürmüşlerdi. Başka hiç kimse elçilere dokunmadığı halde onların elçiyi öldürmeleri çirkin bir tecavüzdü. Devlet hukukuna aykırı bir hareketti. Hatta o zaman Harisi Gassani Müslümanlara hücum için hazırlanmış, tabi olduğu Kayser'e bunu arz etmişti. İkinci olarak Hazreti Peygamber Suriye hududunda bulunan Zatüt Talha, İslam'a davet için 15 kişi göndermişti. Onlar bunlara gadretmişler, heyetin hepsini öldürmüşlerdi. İçlerinden yalnız reisleri kurtulabilmişti. Gerek Busra emirinin elçiyi öldürmesi ve gerekse İslam'a davet için gönderilen adamların kılıçtan geçirilmesi işte bu seferin yapılmasına sebep olmuştur. Diğer taraftan Hazreti Peygamber şimale doğru İslam'ı neşretmek için vaktin artık gelmiş olduğunu biliyordu. Hem İslam'ı neşretmek hem de tecavüzlere mukabelede bulunmak üzere Mute seferi hazırlanmıştır. Hicretin 8. yılı Cumadel Ula ayında Hazreti Peygamber 3000 kişilik bir orduyu Zeyd İbni Haris'in kumandasında şimal hududuna doğru gönderdi. Bilindiği gibi Zeyd bir azatlı köleydi. Kibar ashabın bulunduğu bir orduyu onun kumandasına vermek bazılarının itirazını mucib oldu. Fakat İslamiyet insanlara müsavat getirmişti. Bu müsavat davası birçoklarının da görüldüğü gibi kuru bir laftan ibaret değildi. Bu bir gerçekti. İslam'ın her davası böyle bilfiil tahakkuk etmiş bir hakikattir. Hazreti Peygamber orduyu teşhiye ederken sancağı Zeyd'e teslim ettikten sonra şöyle buyurdu. Şayet Zeyd şehit düşerse Cafer bin Ebu Talip kumandayı alsın. Ona da bir hal olursa Abdullah bin Revaha kumandan olsun. Halid İbni Velid, İslam olmaktaki samimiyetini ispat etmek için bu sefere gönüllü olarak iştirak etmiştir. Ordu Medine dışına çıkınca Hazreti Peygamber mücahitlere şu nasihatlerde bulundu. Kadınları, çocukları, körleri asla öldürmeyin. Evleri yıkıp harap etmeyin. Ağaçları kesip tahribatta bulunmayın dedikten sonra hayır dualar ve iyi temennilerle orduyu uğurladı. İslam ordusu bu defa da adet üzere hedefini gizli tutuyordu. Suriyelileri ani olarak bastırmak istiyordu. Fakat casuslar İslam ordusunun şimale doğru Suriye istikametinde hareketini haber vermişlerdi. Bunun üzerine Kayser'in Suriye'deki valisi olan Şurahbil etrafındaki kabileleri topladı. Kayser de Rum askerlerini göndererek onu takviye etti. Böylelikle düşman tarafında 100 binden fazla bir ordu toplanmış oldu. Bu ordunun başında bazılarına göre Kayser'in kardeşi Teodor bulunmaktaymış. İslam ordusu karşılarına ne çıkacağını bilmeksizin ilerliyordu. Suriye'de Ma'an'a geldikleri zaman böyle muazzam bir orduyla karşılaşacaklarını duydular. Bu vaziyet karşısında tereddüde düşenler oldu. Düşünmek lazımdı. 100 bin kişilik bir orduya 3 bin erle karşı durmak nasıl olurdu? Zeyd, Hazreti Peygamber'e yazıp vaziyeti haber verelim. Ne cevap gelirse ona göre hareket ederiz, dedi. Fakat kuvvetli bir şair olan Abdullah İbni Revaha, biz niçin çıktık? Ya kahramanca dövüşerek şan kazanırız, yahut hak uğrunda şehit oluruz. Her ikisi de bizim için hayırlıdır, dedi ve askerin hissiyatını okşadı. Bunun üzerine ileri yürüdüler ve Mute'ye vardıkları zaman koca düşman ordusu karşıdan göründü. Düşman sayıca pek üstün olduğu gibi alat-ı harbiye ve teçhizatta da çok mükemmeldi. Teşkilatı muntazam bir orduydu. Müslümanlar şimdiye kadar böyle mükemmel ve muntazam bir orduyla karşılaşmış değildiler. Arapların ordu teşkilatı çöl harplerine elverişliydi. Bizans ordusu bambaşka tarzda hazırlıklı bir orduydu. Düşman sayıca çok üstündü. Bu şartlar altında harbe tutuşmak olamazdı. Burada yegane yapılacak iş geri çekilip kurtulmaktı. Fakat buna da düşman imkan bırakmamıştı. İster istemez harbe tutuştular. Müslüman mücahitler ölümden kurtuluşa çare olmadığını bilerek dövüşüyorlardı. Ölümü istihkar edercesine ileri düşman saflarına atılıyorlardı. Sancaktar olan Zeyd İbni Haris şehit düştü. Sancağı Hazreti Peygamber Medine'den ayrılırken işaret buyurdukları veçiyle Cafer aldı. Cafer o zaman 33 yaşlarında bir yiğitti. Bu harpte çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. İman dolu göğsünü düşmanın oklarına germiş, görülmedik bir kahramanlıkla dövüşmüştür. Düşman dört taraftan sarıp atı ile hareket etmesine imkan kalmayınca atından yere indi ve bir ok gibi ileri atıldı. Kılıcını düşmanlarının başı üzerinde bir şimşek süratiyle savuruyordu. Sağ eli kesildi. Sancağı sol eline aldı. O da kesilince onu iki kolunun arasına alarak sımsıkı sarıldı. Şehit düşünceye kadar sancağı yere düşürmedi. Ondan sonra sancağı Abdullah İbni Revaha aldı. O da şehit düştü. İslam ordusu bozulmaya başladı. Halid İbni Velid bozulan askerlerin önüne geçip onları döndürmek istiyordu. Fakat dinleyen olmuyordu. Kendisi askeri mahareti sayesinde münasip bir yer seçti ve orada durdu. Onun sebat ettiğini gören Kutbe arkadaşlarına düşmandan kaçmak ağır zilletini kabul etmektense mertçe dövüşerek ölmek daha hayırlı değil mi diyerek onların gayretlerine dokundu. Bozulanlar birer ikişer Halid'in yanına geldiler. Abdullah İbni Revaha'nın şehit düşmesinden sonra sancağı Sabit İbni Erkam almıştı. Sabit sancağı Halid'e vermek istedi. Halid, sen ona benden daha müstahaksın, benden yaşlısın, Bedir gazasında bulundun dedi. Sabit ısrar etti. Sen fenni harbi daha âlâ bilirsin. Ben bu sancağı sana teslim etmek üzere aldım. Sonra arkadaşlarına dönerek Halid'in kumandanlığına razı mısınız diye sordu. Hepsi evet dediler. Böylece birkaç ay evvel Müslüman olan Halid'i kendilerine kumandan seçtiler. İslam kardeşliğinin verdiği yüksek ruh ve itimat budur. Halid gayet fena bir durumda olan askerlerini tertipledi, mertçesine müdafaaya başladı. Kahramanlıkta destanlar yaratırcasına dövüştüler. Askerin kuvve-i maneviyesi yükseldi. İşte Halid böyle bir vaziyette büyük bir maharetle İslam ordusunu kurtardı. Kendisi arkadaşlarına fedakarlık ve kahramanlıkta örnek oldu. O gün elinde 9 kılıç parçalandığı söylenir. Bütün gün akşama kadar düşmana dayandılar. Düşman bu bir avuç kahramanın ölümü küçümseyerek misli görünmemiş bir surette dövüşmesine hayret etti. Düşmanın gözü yılmıştı. Ertesi gün Halid, askeri dehasının ne kadar yüksek olduğunu ispat eden bir tabiye mahareti gösterdi. Ordusunun vaziyetini değiştirdi, ön kuvvetleri arkaya aldı, arka kuvveti öne geçirdi. Sağ cenahı sola, sol cenahı sağa yerleştirdi. Düşmanın her fırkası kendi karşısında dün görmüş olduğu askerden başka asker görünce İslam ordusuna taze kuvvetlerin imdada gelmiş olduğunu zannetti. Dünkü kahramanca dövüş zaten düşmanın gözünü yıldırmıştı. Bugün harbe girerlerse sayılarını ve ne kadar imdat kuvvetleri aldıklarını bilmedikleri Müslümanlara mağlup olmak ihtimali vardı. Bu düşünceyle düşman daha gerilere çekilip ne yapacağını kararlaştırmayı düşünürken İslam kumandanı Halid'in hücum emrini vermesi düşmanı büsbütün korkuttu. Düşman geri çekilmeye başladı. Bu bir fırsattı. Halid bu hezimeti bir fırsat ve fırsatı da ganimet bilerek hemen askerini geri çekti ve İslam ordusunu kurtardı. Böylece galip, mağlup belli olmadan bu harp sona erdi. Düşman, İslam ordusu hakkında kat'i bilgi sahibi olmadığından onları arkadan takip edemedi. Hazreti Halid'in fevkalade dehası, fenni harpteki mahareti sayesinde 3000 kişilik İslam ordusu 100.000 kişilik düşman içinde eriyip mahvolmaktan kurtulmuş oldu. Ordu Medine'ye dönünce bazıları onlara Allah yolundan kaçanlar demek istedilerse de Hazreti Peygamber buna mani oldu. Halid İbni Velid'e Seyfullah ünvanını verdi. Hazreti Peygamber, Hazreti Cafer'in ölümüne çok üzüldü. Onun ailesine taziyette bulundu ve bu musibet anlarda Cafer ailesinin yemeğini yapıp hanelerine bakmalarını kendi ailesine tembih buyurdu. Kara günlerinde Müslümanların komşularını bakıp gözetmeleri buradan kalmıştır. Harpte Cafer'in iki kolu da kopmuştu. Hazreti Peygamber onun kesilen kollarına bedel iki kanat verildiğini, bunlarla meleklerle birlikte uçtuğunu müjdeledi. Onun için Caferi Tayyar denir. Bu harpte ilk şehit düşen azatlı kölesi Zeyd olmuştu. Ona da pek acıdı. Zeyd'in kızını görünce gözyaşlarını tutamadı. Mübarek gözleri yaşla doldu. Zeyd'in kızı, "O ne ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun?" deyince, "Bu dostun dost için gözyaşı dökmesidir." dedi. Zeyd'in fedakarlığını hiç unutmadı. Zatüs Selasil gazvesi. Bu arada diğer bazı ufak tefek seriyeler çıkarılmıştır. Bunların bir kısmı Medine-i Münevvere meralarına baskın yaparak kırlarda otlamakta olan hayvanları aşırmak isteyenleri takip ve tedip içindi. Yukarıda Zatü't-Tal hadisesinden bahsetmiştik. Buna benzer diğer bir facia daha vardır. Hazreti Peygamber Beni Süleym kabilesini İslam'a davet için 50 adam gönderdi. O kabile bunlara gard ederek hepsini öldürdü. Yalnız tesadüfen reisleri olan zat kurtuldu. Muteharbinden sonra en mühim hadise Zatüs Selasil gazvesi olmuştur. Muteharbinde Müslümanların bildiğimiz şekilde geri dönmeleri o civarda bazı Arap kabilelerine cesaret vermiş, bunların Medine meralarına baskın için toplandıkları haberi duyulmuştu. Onun için Hazreti Peygamber hem bunları dağıtmak hem de Muteharbinin zihinlerde bıraktığı izleri silmek için Amr İbnil As kumandasında Suriye hudutlarına bir seriye gönderdi. Bunlar 300 kişiden ibaretti. Arkasından Ebu Übeyde İbni Cerrah'ı da 200 neferle Amr'ı takviye için gönderdi. Ebu Übeyde Amr'a tabi oldu. Ebu Bekir, Ömer gibi kibar asabın ilk Müslüman olanların bulunduğu bir kütleye daha dün Müslüman olmuş olan Amr kumandan tayin olunmuştu. Buna kimse itiraz etmedi. Müslümanların birbirlerine nasıl candan itaat ettiklerini burada da görmekteyiz. Amr İbnil As da herkesin kendine itaat ettiğini görünce memnun oldu ve canla başla işe başladı. Amr gece vakti orduda ateş yakılmasını sıkı sıkı yasak etti. Her kim ateş yakarsa onu o ateşin içine atarım dedi. Hava soğuktu. Askerler Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e şikayet ettiler. Hazreti Ömer, ne demek bu adam askeri soğuktan mı kıracak dedi. Ebu Bekir Ömer'e dokunma dedi. Hazreti Peygamber onu harbe vukufundan dolayı kumandan yaptı. Madem ki bu saat başbuğumuzdur, onun işine karışmak doğru değildir. Hakikaten Amr'ın tedbiri çok güzeldi. Ateş yanınca askerin miktarı uzaktan tahmin olunabilirdi. Düşman askerin sayısını bilmeyince kalabalık zannedecek ve korkacaktı. Nasıl ki öyle de oldu, Amr sabahleyin ansızın hücum etti ve kendisinden sayıca üstün olan düşmanı bozdu. Amr henüz Müslüman olmuşken böyle kibar asap üzerine kumandan olmasına, muzaffer olarak Medine'ye dönmesine çok sevindi ve herhalde peygamber nezdinde benim itibarım çok fazla diye yanlış bir zehaba kapıldı. Halbuki o askeri maharetine binaen başbu yapılmıştı. Bir kimsenin bir husustaki üstünlüğünden dolayı o hususta reis olması her cihette üstünlük ifade etmez. Amr Medine'ye dönünce Hazreti Peygamber'e erkekler içinde en ziyade kimi sevdiğini sordu. Hazreti Peygamber de Ebu Bekir'i dedi. Sonra kimi diye sordu. Ömer'i dedi. Amr sordukça Hazreti Peygamber ashab-ı kiramı sırayla sayıyordu. Amr diyordu ki en sona kalırım korkusuyla sormaktan vazgeçtim. Amr henüz Müslüman olmuştu. Diğer ashab ona nispetle çok ileriydi. 22. Bölüm Mekke'nin Fethi 8. Hicri Ramazan ayı 630 miladi Ocak ayı Muteharbi galip mağlup belli olmadan, daha doğrusu esaslı bir çarpışma yapılmadan kapanmıştı. Böyle bir neticeden Bizanslılar memnundu. Harbin uzamadığına sevinmişlerdi. Çünkü harp uzarsa neticenin ne olacağı hiç de belli olmayabilirdi. Şimalde Arap kabileleri arasında Halid'in bu çekilişi bir nevi zafer havası yaratmıştı. İslam'ın her tarafta gösterdiği muvaffakiyet, şimaldeki Arap kabileleri arasında İslam'ın intişarına sebep olmaya başladı. Irak ve Suriye'ye komşu olan Necid kabileleri arasında artık İslamiyet yayılıyordu. Bizans devletindeki sarsıntılar onlarla birleşik olan Arapların ayrılmasına sebep oluyordu. Muteharbinden sonra Süleym, Eşca, Gatafan, Zübyan, Fezare ve sair kabilelerden Müslüman olanlar çoğaldı. Fakat Muteharbi'nin Medine'de ve Mekke'de bıraktığı tesir pek müsbet değildi. Müslümanlar çarpışmadan dönülen bir harbi iyi karşılamamışlardı. Herkes düşman ordusunun pek nispetsiz çokluğunu düşünüp bu işleri muhakeme edemez. İşe sathi bakar. İslam ordusunu harp yapmadan dönmesini şereflerine yediremeyenler olmuştu. Hakikatte tam bir zafer kazanmamış olan orduyu Medine'de iyi karşılamamışlardı. Bu ordu hakkında söylenenleri bazı mücahitler duymamak için evlerinden bile çıkmıyorlardı. Çünkü sokakta çocukların ağzında dolaşan lafları duyunca cidden müteessir oluyorlardı. Harp nedir bilmeyen çocuklar, asker denince behemahal dövüşmüş adam gözünün önüne gelen annelerinden duyduklarını rastgele söylüyorlardı. Bu sözler umumi efkarın kısmen ifadesi demekti. Müslümanların hezimetini isteyen ve onların mağlubiyetiyle sevinen Mekkelilere gelince, onlar da İslam ordusunun harbe girişmeden çekilmesini bir nevi hezimet manasına almışlardı. Onlar da ya çocuklar gibi düşünmeden veyahut canları öyle istediğinden böyle söylüyorlardı. Artık Müslümanları küçümsemeye başlamışlardı. Kendilerinin onlara galip gelemeyeceklerini biliyorlardı. Fakat şimalde İslam'a karşı 100.000 kişilik bir ordu çıkarabilen birisi vardı. Nasıl ki Muteharbin'de düşman bu kadar muazzam bir kuvvet toplamıştı. Bazı rivayetlerde bu ordunun 200.000 kişi olduğu söylenir. Bu Kureyş'e cesaret verdi, ümit verdi. Bu kuvvetler bugün her nedense çarpışmadan dağıldıysa da yarın bir fırsat bulursa yine toplanabilir ve Medine'ye yürüyebilir. İşte buna güvenerek Kureyş, İslamları küçümsemeye, onlarla yapılan antlaşmaya pek ehemmiyet vermemeye başladı. Ortaya çıkan küçük bir hadise, Kureyş'in bu niyetini göstermeye kafi geldi. Hudeybiye musalihası şartlarına göre Arap kabileleri iki taraftan biriyle anlaşıp birleşmekte serbestti. Bunun üzerine derhal Huzaa kabilesi Müslümanlarla Beni Bekir de Kureyş'le ittifak yapmıştır. Bu iki kabile arasında eskiden beri düşmanlık vardı. Fakat Hudeybiye müsalahası bunların arasındaki mücadeleye fasıla vermişti. Çünkü onlar da müttefik taraflardan birinin ittifakına girmişti. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz sebeplerden dolayı Kureyş, Hudeybiye müsalahası şartlarına riayet hususunda gevşeklik göstermeye başlamıştı. Hatta bundan önce şartlardan birini bozmayı Müslümanlara teklif etmişti. Bu şartın kaldırılması Müslümanların da lehinde olduğundan onlar da bu şartın ilgasını kabul etmişlerdi. Şimdi ise adeta antlaşmayı hiçe saymak için fırsat gözetliyorlarmış gibi Beni Bekir ile Huzaa arasında çıkan bir kavgayı vesile ittihaz ederek ahitlerinden döndüler ve Beni Bekir tarafını açıkça tutarak antlaşmayı bozdular. Muteharbine sati bakanlar gibi Beni Bekir de Müslümanları küçümsemeye başlamıştı. Müslümanların müttefiki olan Huzaa'dan intikam almak sırası geldiğini sanarak İkrime ve Safvan gibi Kureyş ulularının da teşvikiyle Huzaa'ya hücumu kafalarına koymuşlardı. Huzaa bir gece vetir suyu başındayken Beni Bekir kabilesi ansızın hücum ederek onlardan bazılarını öldürdüler. Huzaalılar bu ani hücuma karşı koymadılar. Mekke'ye sığınarak Büdeyl bin Verkan'ın evine ve Harem-i Şerif'e iltica ettiler. Kureyş'in ve Beni Bekir'in antlaşma hükümlerine aykırı olan bu hareketi karşısında ne yapacaklardı? Medine'de Müslümanlar Hudeybiye antlaşmasının verdiği sulh ve sükun içinde yaşıyorlardı. Cenip hududundan emindiler. Mekke'de olan bitenden haberleri yoktu. Bir adam çölleri yararak şimşek süratiyle Mekke'den Medine'ye doğru koşuyordu. Bir akşam sular kararırken Medine içine bir ok gibi daldı. Onu tanıyanlar bu Huzaa'dan Amr İbni Salim dediler ve acaba ne haber var diye telaşla onu karşıladılar. O doğru Hazreti Peygamber'in huzuruna giderek olup bitenleri bir bir anlatmaya başladı. Ya Resulallah, harp felaketi gelip çattı. Beni Bekir bize sataştı. Bizden rast geldiklerini öldürüyorlar. Harem-i Şerif'e sığındık, orada da kan döküyorlar. Kureyş de onlarla birlikte harekete geçti, tarafsızlığını bozdu. Bizi kırıyorlar, imdat istemeye geldim, dedi ve şu mısralarla sözünü bitirdi. Kureyş sana verdiği sözden döndü. O sağlam misakı bozdu. Bizi rükû ve secde halindeyken bile öldürüyorlar. Allah aşkına sen bize yardıma koş, imdadımıza yetiş. Amr İbni Salim'in arkasından yine Huza reislerinden olan Büdey bin Vera, 40 kişilik bir heyetle Medine'ye gelerek müttefikleri olan Müslümanlardan yardım istediler, durumu arz ettiler. Anlattıkları şeyler feciydi. Onların anlattıklarına göre Huzaalılar Harem-i Şerif'te iltica etmişlerken Beni Bekir, reisleri olan Nevfel'in intikam fırsatını kaçırmayın demesi üzerine hareme hürmet etmeyerek üzerlerine atılmışlar, hücum etmişler. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Ümeyye oğlu Safvan, Amr oğlu Süheyl gibi Kureyş elebaşıları geceleri Beni Bekir'e iltihak ederek onlarla birlikte dövüşüyorlar. Beni Bekir'e silahla ve adamla yardım ediyorlardı. Hazreti Peygamber hadisatı tafsilatıyla öğrenince müteessir oldu. Bununla beraber Kureyş'e derhal bir elçi göndererek şu tekliflerde bulundu. 1. Kureyş ya maktullerin diyetini verecek, 2. Beni Bekir'le ittifaktan vazgeçecek, 3. Bunlar yapılmazsa Hudeybiye müsalahası sona ermiş sayılacak. Zaten Kureyş fiilen 3. şıkkı kabul etmiş demekti. Bu defa elçiye sözle de 3. noktayı seçtiklerini bildirdiler. Neden sonra Kureyş'in ulularının aklı başına geldi. İkrime, Safvan gibi müfrit gençlerin Kureyş'i sürüklediği bu yolun akıbeti fena olacağını anladılar. Derhal Ebu Süfyan'ı Medine'ye göndererek Hudeybiye müsalahasının ipkasını ve hatta müddetin uzatılmasını temine çalıştılar. Fakat geç kalmışlardı. İş işten geçmiş bulunuyordu. Hudeybiye müsalahası müddeti bazı tarihlere göre 10 sene, bazılarına göre ise 2 senedir. 2 sene diyenlere göre 2 ay sonra bu müddet tamam olacaktı. Kureyş müddetin uzatılmasını istemek tasavvurundaydı. Ebu Süfyan yolda Büdeyl bin Verka ile arkadaşlarına karşı geldi. Bunlar Medine'den geldiklerini sakladılarsa da oradan geldikleri belliydi. Ebu Süfyan bunu anlayınca ümitsizlik içinde düşünmeye başladı. Huzaa, müttefikleri olan Müslümanlara işi arz etmişlerdi demek. Fakat madem ki Kureyş hatasını tasih için onu elçi olarak göndermişti, yoluna devam etmeliydi. Kureyş'in reisi olan Ebu Süfyan, bir sözle bütün kabileleri İslam aleyhinde ayaklandıran bu adam, Medine'ye gelince şaşırdı kaldı. Çünkü Medine bu haberle çalkalanıyordu. Herkes bu hadiseden bahsediyordu. Eli boş Mekke'ye dönmek Kureyş reisinin şanına pek yakışmazdı. İşine de hiç gelmezdi. Doğrudan Hazreti Peygamber'i görmeye ise cesaret edemiyordu. Onun için Ebu Süfyan önce kızına gitti. Kızı Ümmü Habibe Hazreti Peygamber'in zevcesiydi. Onun şefaatini dileyecekti. Kızı babasını karşıladı, içeri aldı. Fakat babasını Hazreti Peygamber'in oturduğu yere oturtmak istemediğinden minderi toplayıp kaldırdı. Ebu Süfyan bunun farkına vardı ve sordu. Kızım, minderi mi benden esirgedin, yoksa beni mi minderden? Kızı cevap verdi. Bu peygambere aittir, sen ise müşriksin. Bu yüzden üzerine oturmanı istemedim. Ebu Süfyan içerledi. Kızım dedi, bizden ayrılalı sana bir hal olmuş, sen çok değişmişsin. Ebu Süfyan Hazreti Peygamberle görüştüyse de bir cevap alamadı. Sırayla Ebu Bekir, Ömer, Ali gibi kibari ashaba müracaat ederek şefaatte bulunmalarını, müsalahanın uzatılmasını rica etmelerini dilediyse de kabul yüzü görmedi. Hatta Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamber'in sevgili kerimesi Hazreti Fatıma'ya giderek onun aracılığını istediğini, onun ben böyle işlere karışmam demesi üzerine o zaman 5 yaşında bulunan Hazreti Hasan'ın şefaatçi yapılmasını dilediğini naklederler. Bu gibi sözler sonraları Hazreti Ali ve Muaviye mücadeleleri münasebetiyle söylenmiş olabileceği gibi Ebu Süfyan'ın o günkü dar durumda her çareye başvuracağı da uzak tutulamaz. O zaman Ebu Süfyan Hazreti Hasan'ı göstererek ''Bu çocuk bugün iki tarafı yatıştıracak olursa bugünden Arabistan'ın riyasetini ihraz etmiş olur.'' demiş. Hazreti Fatıma ''Çocuklar bu gibi işlere nasıl karışır?'' diyerek bunu reddetmiştir. Ebu Süfyan kime başvurduysa bir netice alamadı. Meyus olarak dönmek zorunda kaldı. Medine'de gördüklerine çok içerlemişti. Mekke'yi bir sözle oturtup kaldıran adam Medine'de kimseye söz geçirememişti. Kendi kızına bile meram anlatamamıştı. Mekke'nin ulusu ölü gibi bitkin dönüyordu. yaptıklarının günahı altında eziliyor gibiydi. Hatta başını kaldırıp peygamberin yüzüne bile bakamamıştı, utanıyordu. Ebu Süfyan Mekke'ye dönünce olanı biteni anlattı. Onun sözlerini dinleyenler, "Sen hiçbir şey yapmamışsın, sen bize sulh haberi getirmedin ki emin ve mutmain olalım. Harp haberi de getirmedin ki ona göre sakınalım ve hazırlanalım," dediler. 37. ayrımın sonu, sayfa 369.